Cemil Çiçek de konuşalım istiyoruz.
Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz? Zübeyir Bey bunu sormak için. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz. Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Emre. Hakan Şükür de telefon attığımızda.
Şimdi hattımızda Tunceli Belediye Başkanı.
Esat Canan şu anda telefon attığımızda.
Virgül koymanı rica edeceğim. Ben, Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
Bugün 24 Kasım saat 17.30 rsfm'desiniz. Türkiye öyle bir ülke ki gerçekten gündemine yetişmek mümkün değil. Dün akşam herkes yatağına giderken ertesi gün açıklanacak olan kabineye ilişkin merakla bekleyiş içerisindeydi. Yeni kabine açıklanacak, yeni hükümet oluşacak. Başbakan mı daha etkin olacak o kabinede, cumhurbaşkanı mı? Bütün bunlar konuşuluyordu ama sabah kalkıldığında bambaşka bir krizle karşılaştı Türkiye. O krizin adı sınırda düşürülen uçak. Evet, Türkiye-Suriye sınırında bir uçak düşürüldü. Sabah erken saatlerde 9:20 geçe civarında Rusya'nın oradaki Türkmenlerin de bulunduğu bölgedeki operasyonları devam ediyordu ve uçakla bombardıman halindeyken iki Türk F-16'sı o Rus savaş uçağını indirdi, ateş etti ve düşürdü. Evet, Rus savaş uçağının düşürülmesi çok önemli bir gelişme. Daha sonra tek tek açıklamalar gelmeye başladı. Önce Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından bir açıklama yapıldı ki buraya bir not edin, burayı farklı bir şekilde değerlendirmek lazım. Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir olay karşısında Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama yapılıyor. Bunun nedeni ve gerekçelerini konuşacağız sonra. Sonrasındaysa ard arda bütün dünyadan açıklamalar geldi. Bütün dünyada bu olay ilk haber oldu. En son da Putin'in açıklaması vardı. Gerilim had safhada Türkiye-Rusya ilişkilerinde. Bugünkü yayınımızda 1,5 saat boyunca elbette bu meseleyi konuşacağız. Bu meseleyi nasıl konuşacağız? Hem Moskova'dan bağlantımız olacak, hem uzmanlar konuşacaklar, hem bu olay nereye gidecek sorusunun yanıtını arayacağız. Bilen insanlarla konuşacağız. Ayrıca tabii bu gerilimin Brüksel'deki ayağına, Moskova'daki ayağına ve Ankara'daki ayağına ayrı ayrı bakıp değerlendireceğiz. Onun dışında başka bir başlık, tabii ki hükümet. Yeni hükümet kuruldu. O hükümette kimler var? Kimin izi daha fazla hissediliyor hükümette? Bunu da konuşacağız tek tek bakanlar üzerinden. Programımızda önemli bir konuğumuz da olacak. BYD'nin eş başkanı Salih Müslim canlı yayına katılacak ve sorularımızı yanıtlayacak. Türkiye'den BYD'ye yönelik çok ciddi suçlamalar, eleştiriler var. Bir dönem aslında Salih Müslim Ankara'ya kadar gelmiş, yetkililerle konuşmuştu. Sıcak bir hava esiyordu ama ondan sonra o ortam kayboldu. Niye kayboldu? Ne değişti ve şu anda PYD'nin tutumu ne, pozisyonu ne? Bütün bu sorulara yanıt arayacağız. Evet, tekrar edelim. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan ve Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Dop dolu gündemiyle, canlı bağlantılarıyla başlıyor.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Rusya meselesi çok önemli tabii. Rusya uçağının sınırda düşürülmesi. Dediğim gibi bağlantılarımız olacak. Hem Moskova'dan, hem Brüksel'den, hem Ankara'dan bütün detaylarıyla ele alacağız. Putin'in açıklaması bu Türkiye-Rusya ilişkilerini çok yakından ilgilendiriyor ve etkileyecek dedi bu mesele. Olumsuz etkileyecek dedi. O etkilerin hangi aşamada nereye kadar ulaşılabileceğini de konuşacağız. Dünyanın tepkisine de bakacağız. Tabii medyada yer alan haberlere de. Ama biz önce içeriden bir haberle başlayalım. Çok uzun sürdü. Hep beklendi. Bugün yarın derken sonunda Cumhurbaşkanı ile Davutoğlu bir araya geldi ve yeni kabine açıklandı. Kabine üzerinde istişarelerin uzun sürmesinin nedeni ne? Sürprizler neler? Bütün bunları konuşacağız. Sputnik News'in Ankara temsilcisi Yurda Gül Şimşek de hattımızda. Bu bölümde bize Yurda Gül Şimşek eşlik edecek. Yurda Gül merhaba.
Merhaba Yavuz, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Sabahtan beri aslında konuşuyoruz. Yeni kabine 3 aşağı 5 yukarı herkesin aklında. 5 başbakan yardımcısı var. Başbakan yardımcılarının isimleri belli. Mehmet Şimşek'in başbakan yardımcısı olması biraz sürpriz olarak kabul edilebilir ama önce olmayanlardan başlayalım mı? Olmayan Ali Babacan. Sürpriz.
Evet, Ali Babacan sürpriz. Kulislerde konuşuluyordu. Birkaç kez sizin yayınlarda da dile getirildi. Cemil Çiçek adı çok geçmişti.
Cemil Çiçek.
Cemil Çiçek yok.
Taner Yıldız.
Nurettin Canikli yok.
Recep Akdağ.
Taner Yıldız yok. Recep Akdağ yok. Mehdi Eker yok. Mehdi Bey için hatta şey demişlerdi, işte Diyarbakır'dan İstanbul'a gitti ve İstanbul'daki oyları arttırdı. O yüzden de girebilir gibi konuşuluyordu. Bu isimler yok. Hatta Hayat Yazıcı da bir ara konuşuldu ama o da yer almadı. Yer almayanlar için en büyük sürpriz ise hiç kuşkusuz senin de söylediğin gibi Ali Babacan'da.
Niye? Çünkü Ali Babacan'ı son saniyede Ahmet Davutoğlu telefon ederek size ihtiyacımız var diyerek çağırmıştı. Seçimlere girmeme
evet.
kararı vardı Ali Babacan'ın. Hı-hı. Ama sonrasında yapılan açıklamalarda, özellikle saraydan gelen açıklamalarda Ali Babacan'ın temsil ettiği o ekonomik misyona pek sıcak yaklaşılmadığının işaretleri verilmişti. İşte ondan sonra da Ali Babacan'a farklı yerler arayışları da vardı. Değil
evet, bir arada adı Dışişleri Bakanlığı'na da geçmişti. Teyit edemedik ama Dışişleri Bakanlığı kabul etmemiş olabileceği de konuşuluyor. Ama dediğim gibi teyitli bir bilgi değil. Kulislerde böyle yorumlar da yapıldı. Ali Babacan belki olmadı ama orada Ali Babacan'ın ekibi de diyebiliriz ya da aynı ekol. Hani ekonomik
evet, aynı misyonu temsil eden bir başka isim Mehmet Şimşek.
Ve hatta Cevdet Yılmaz kabinede diyebiliriz. Mehmet Şimşek başbakan yardımcısı olarak kabineye girerken Cevdet Bey eski görevine, Kalkınma Bakanlığı'na yeniden döndü. Hatta bu anlamda da bir denge sağlandı yorumları da, hani Ali Babacan olması bile bir denge sağlandı gibi de bir değerlendirme de yapıldı Ankara'da diyebilirim.
Peki olanlara gelelim. Berat Albayrak, onun da ismi en çok konuşulan siyasetçiler
evet,
araydı.
Başbakan yardımcılığı da olabilir mi olamaz mı derken çok önemli bir koltuğun başından geçti. Enerji Bakanlığı'na geçtik. Enerji Bakanlığı özellikle bu uluslararası projeler bazında önemli bir yer. Rusya ile enerji, İran'la enerji. Dolayısıyla önemli bir koltuk. Kabinenin en ağır koltuklarından bir tanesi Berat Albayrak'ın oldu.
Diğer noktalara gelelim. Başbakan yardımcılıkları Mehmet Şimşek dedik, Numan Kurtulmuş orada ve Tuğrul Türkeş'te Yalçın Akdoğan. Yalçın
evet.
Akdoğan da kabinede olur mu olmaz mı diye, hatta sen bizim programda bunu
belki
söylemiştin.
Belki olmayabileceği de konuşuluyordu demiştim ben ama
Ankara'dan,
yer aldı.
Ankara'dan iki isim başbakan yardımcılığı koltuğuna oturmuş oldu. Tuğrul Türkeş'te.
Lütfen ben bu arada unutmuyorum. O da başbakan yardımcısı oldu.
Ona ilişkin de ayrı bir şey konuşalım. Çünkü Lütfü Elvan eski Ulaştırma
evet.
Bakanı, aynı zamanda Davutoğlu'na yakın bir isim olarak da biliniyor. Ulaştırma Bakanlığı'na Binali Yıldırım oturdu. Hı. Başbakan yardımcısı Lütfü Elvan oldu.
Evet, orada Binali Bey ile Lütfü Bey arasında aslında Binali Bey'in başbakan yardımcılığı konuşuluyordu. Lütfü Bey'in de Ulaştırma Bakanlığı ama Binali Bey'in tekrar eski görevi ulaştırmayı istediği de konuşuluyordu. Burada da denge öyle sağlanmış. Binali Bey ulaştırmanın başında kalmış. Diğer ismi de Lütfü Bey de başbakan yardımcısı olarak.
Aslında daha önemli bir koltukta oturuyor şu anda Binali Yıldırım. Çünkü icracı bir bakanlığın başında. Ulaştırma Bakanlığı
evet.
en önemli icracı bakanlıklardan birisi.
Muhtemelen Lütfü Bey'e de reformları izleme. Hani daha önce Binali Bey için konuşulan reformları izlemeyle ilgili bir başbakan yardımcılığı gelebilir.
Binali Yıldırım'dan konuşurken herhalde bir noktanın daha altını çizelim. Kongre sırasında
evet.
listelerle ilgili kriz çıktığında Binali Yıldırım alternatif genel başkan adayı olarak ortaya atılan isimdi. Hatta il başkanlarının Binali Yıldırım için imza attıklarına ilişkin de bilgiler
rakip
vardı.
Sayılabilecek bir isimle de kabinede birlikte çalışmış olacak.
Çalışmak durumunda kalacak gibi değerlendiriliyor
kalacak.
Genel
evet.
olarak. Çünkü Binali Yıldırım'ın kabinede olmasını Erdoğan'ın istediği artık hemen her gözlemcinin üzerinde uzlaştığı bir tespit diyebiliriz.
Bu arada Maliye Bakanlığı
evet.
belki konuşmak gerekir. Eski müsteşar, Maliye Bakanlığı eski müsteşarı Naci Ağbal getirildi. Naci Ağbal kongreden sonra da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olmuştu. Bayburt milletvekili, bu arada ilk kez Bayburt iki milletvekiline sahip ama kabinede temsil edilmiş olacak. Naci Ağbal'ın bir diğer özelliği Cumhurbaşkanı'na yakın çalışan isimlerdendi bürokrat olarak. Dolayısıyla bu açıdan da önemli Ağbal'ın şeye gelmesi, Maliye Bakanlığı'na gelmesi.
İki kadın bakan, o da önemli bir durum herhalde. Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlık
evet,
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda iki kadın bakan oturacak.
Evet, o da önemli. Burada Sema Ramazanoğlu, zaten aslında AK Parti'nin kurucularından, bugüne kadar birçok kademesinde çalışmış bilfiil önemli isimlerinden biriydi ama başörtüsü nedeniyle daha önce milletvekili adayı yapılamamıştı. Bu sorun açıldıktan sonra geldi. Hatta kardeşi Selma Hanım'ın koltuğuna da oturdu. O da kadından sorumluydu bir dönem. Bir dönem eşi de Yıldırım Bey de burada milletvekilliği yapmıştı. Diğer isim Fatma Gül Demet Sarı, 1970 doğumlu genç isimlerden birisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu. Bu da önemli kabine açısından iki kadın.
Ama eskiden olması. De bir Milli Eğitim Bakanlığı ve Kadın Validen Sorumlu Bakanlık iki kadındaydı.
Evet,
o kadarıyla. Yani bu bir ilk değil. O nedenle önemli bir gelişme de sayılamaz.
Ama, ilk değil evet. Üç olsaydı belki ilk olurdu.
Doğru. Üç olsaydı ilk olacaktı. Bir adım ileri, bir adım geri diye bir sonradan ileri atılmış bir adım olarak belki değerlendirilebilir bu. Peki.
Şimdi Denizli'den Sema Hanım gelince ekonomi bakanı değişti. Aslında Denizli'den iki bakan olur muydu olmaz mıydı o tartışmalar yapılıyordu ama Nihat Sebekçi Cumhurbaşkanı'na da yakın bir isimdi. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın savunduğu ekonomi
felsefesine
yakın bir isimdi. Kabinede yer almadı. Üç dönemlik olarak nitelendirdiğimiz geçen dönem aday olmayan ve grup başkan vekili gene uzun yıllardır mecliste bulunan Mustafa Elitaş ekonomi bakanı oldu.
O da ama Cumhurbaşkanı'na yakın bir isim.
Evet ama başbakana da son dönemde yakındı diyebiliriz. Yavuz biraz başbakana yakınlaşmıştı Davutoğlu'na. Gümrük Bakanı Bülent Bekki ile Fatma Hanım ve Mustafa Elitaş isimleri aslında çok da konuşulan isimler değildi. Bu yüzden sürpriz sayılabilir özellikle Bülent Bey ve Fatma Hanım'ın isimleri. Belki de çok fazla tanınmadıkları için de yeni milletvekilleri oldukları için
bir
sürpriz sayılabilir.
Şöyle bir tespit var. Aslında baktığında kabinenin genelinde ağırlıklı olarak 3-5 isim hariç olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde birlikte çalıştığı isimlerden oluşuyor. Ağırlık
aslında
bundan.
Genel olarak kimin damgası var derseniz hiç kuşkusuz bu kabinete Erdoğan'ın damgası var. Bunu çok daha
söyleyebilirim. Bunun dışında bir tespit yok herhalde Ankara'da genel olarak.
Evet, bunun dışında bir tespit yok. Belki Faruk Çelik'e de bir cümle ekleyebiliriz. Faruk Çelik hep Çalışma Bakanı olarak Çalışma Bakanlığı yaptı. Bu kabinede de biz Ankara'da Çalışma Bakanı olarak bekleniyordu. Hatta öyle ki asgari ücret açıklamaları falan da ondan geliyordu. Ama ilginç bir şekilde tarıma kaydırıldı, gıdaya kaydırıldı.
Süleyman Soylu da onun koltuğuna oturacak.
Süleyman Soylu işte yeni bir isim olarak kabineye girdi. Faruk Bey'in bu bakanlığa kaydırılmasının ana gerekçesi ise şey diye konuşuyor. Şanlıurfa hani tarım, GAP önemli bir isim. Yani bölge. O yüzden de Faruk Bey'in bu göreve getirildiği de söyleniyor.
Bu bölgeden bir ismi. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Yurdagül Şimşek bize kabineyle ilgili detayları ve perde arkasında konuşulanları aktardı. Şimdi kabine deyince en çok konuşulan konulardan birisi elbette kabinedeki ekonomi yönetiminin kimde olacağıydı. Ali Babacan olacak mı olmayacak mı sorusu da biraz oradan çok konuşuluyordu. Çünkü Ali Babacan'ın olması demek orada uygulanacak ekonomik sistemin ne olacağının da cevabı olacaktı. Ancak şimdi ortada farklı bir durum var. Var mı? Doğrudan işin uzmanına soralım. Gazeteci Ali Ağoğlu da hattımızda. Merhabalar Ali Ağoğlu.
Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin.
Teşekkürler. Şimdi baktığımızda Ali Babacan yok. Olur mu olmaz mı diye bekleniyordu ama onun yerine Mehmet Şimşek var. Ekonominin koordinasyonundan o sorumlu olacak gibi görünüyor. Bu yapı acaba finans çevreleri tarafından nasıl karşılandı? Çünkü bir kaygı vardı. İşte bu faiz, Merkez Bankası tartışmaları şu bu falan derken acaba farklı bir politika mı izlenecek yeni kabinede diye. Ne dersiniz, gözleminiz ne?
Vallahi açıklanan isimlere baktığımızda Babacan'ın olmaması, haklısınız, piyasalar tarafından hoş karşılanmadı. Ama şu anda bugün piyasalara baktığımda ben gördüğüm en önemli konu Rus uçağı meselesi.
Tabii ya.
Ama yarattığı problem çok daha radikal.
Evet.
Ama onu dışında tutalım çünkü o mesele
evet.
Önümüzdeki dönemin en önemli konusu olacak. Umuyorum ve diliyorum. Hakikaten bunu diliyorum. Yani bir suhuletle halledilir, bir sakinlikle halledilir bu mesele. Aksi takdirde tırmanması hiç de olumlu sonuçlara yol açmayacak diye düşünüyorum ki piyasada özellikle borsa tarafı bu görüşü fazlasıyla benimsemiş durumda. Gerçi yurt dışından gelen etkiler de var ama bizim kendimize has etkilerimiz sadece bizi değil Rusya borsasında düşürdü açıkçası. Hı hı. O tarafta bir problem var. Ama isimlere baktığımızda ya benim kendi gözlemimi söyleyeyim en azından. Evet, Sayın Şimşek'in ekonominin diyelim ki dümeninde veya şeyinde olması, liderliğinde olması bir nebze olsun hani piyasaların batılı anlamda veya hani bildiğimiz ortodoks ekonomi politikaları anlamında iyi bir isim olması bir parça rahatlatacaktır ama diğer isimlere baktığımızda faiz tartışmasında daha yerel görüşlerin hakim olduğu veya yerel görüşün hakim olduğu isimler var. Yani 5-6 bakan ekonomiyle ilgili doğrudan ilgili 5-6 bakan diye baktığımızda hani burada bir eşitlik bile yok. En azından benim tanıdığım isimler arasında yerel görüşün daha ağır bastığını söylemek mümkün.
Yani o yerel görüşü de şöyle bizi dinleyenlere aktaralım. Gazeteci Ali Ağoğlu'yla yeni kurulan kabinedeki ekonomi yönetimini konuşuyoruz. Dinleyenlere de yerel görüşü aktaralım.
Yani yerel görüşten kastım aslında basit. Yani batı diye ortodoks diyebileceğimiz veya bir kitaplarda öğrendiğimiz hani yüksek enflasyonun yol açtığı bir sonuçtur yüksek faiz. Ama yerel görüş diyor ki yüksek enflasyonun sebebi yüksek faizdir.
Evet.
Bu yüzden de faizler düşmelidir.
Özellikle Cumhurbaşkanı ve çevresi bunu çok dile getirdi son dönemde.
Evet. Özellikle geçtiğimiz yılın başında biz bu yüzden bir kriz de yaşadık. Yani
evet.
Bize has bir piyasa krizi de yaşadık. Gereksiz yere Merkez Bankası'nın kredi ünitesini veya itibarını sarsan darbeler aldı Merkez Bankası. Henüz daha da bunu tamir edebilmiş değiliz doğrusunu isterseniz. Tabii şu da var, bu ekonomi yönetimi önümüzdeki Nisan'da görevi süresi bitecek olan Sayın Başçı'nın devam edip etmeyeceğine veya yerine yeni bir isim gelip gelmeyeceğine karar verecek olan kabine aynı zamanda. Bu dediğim gibi yani yerel görüş diye adlandırdım kolay olarak söylediğim görüşün destekçileri eğer Merkez Bankası'na kendi görüşlerine yakın bir ismin gelmesinde ısrarcı olurlarsa bu piyasalara ekstra Nisan ayında ikinci defa bozulacaktır. Yani ilerideki etkileri de olacaktır bu kabinenin.
Anladığım kadarıyla bir orta yolu bulunmuş. Herkesin kafasında da bir acaba var. Ali Babacan'ın olması o acaba sorusunu olumsuz yönde fazlalaştırıyor. Mehmet Şimşek'in olması acaba sorusunu biraz olumlu yöne doğru götürüyor. Ama aynı zamanda alt kadroya baktığınızda o acaba sorusu sanıyorum önceden 3 soru işareti varsa şimdi 13 soru işareti var. Ama şunu da göz ardı etmiyoruz değil mi? Sonuç itibariyle bu kabinede siyaset analizcilerinin net olarak ortaya koyduğu bir tespit var. O da Erdoğan'ın kabinesi. Yani Erdoğan'ın çalışmak istediği isimler bu kabinede yer alıyor. O nedenle Erdoğan'ın görüşü burada önemli değil mi? Yani işte o yerel politika mı uygulanacak yoksa global ortodoks politika mı uygulanacak derken. Ve Erdoğan'ın bakışı da belli.
Büyük oranında öyle. Buna şöyle diyeyim. Piyasa koşulları bunu birazcık dikte edecektir. Yani eninde sonunda evet biz yerel politikayı indirelim. Yani ben şöyle bir yazı yazmıştım bu tartışmalar olduğu sırada. Ya bu tartışmaları bırakalım. Faizi biz %3'e indirelim. Görelim ne olacağını. Eğer başarılı olacaksa devam edelim. Eğer başarılı olmayacaksa çok da vakit kaybetmeyelim demiştim ama ben bunu o gün demiştim. Bundan bir yıl önce söylemiştim. Bugün bu denemeyi yapmaya kalktığımızda bir taraftan Rusya meselesi, daha doğrusu Rus uçağı meselesi, öteki taraftan Fed meselesi. Yani çok sıcak denizlere doğru gittiğimiz bir dönemde bu denemeyi yapmak hakikaten zamanlama açısından çok riskli hale gelecek.
Evet.
Ben diğer taraftan bir şey daha not edeyim. Yani buyurun. Sizin söylediğiniz konuya katılmamak elde değil. Yani isimlerin belirlenmesi konusunda hani ben birkaç defa dile getirdim bunu. Hani bu bir koalisyon mu olacak yoksa Sayın Erdoğan'ın hükümeti mi olacak mı? Bakalım bir görmemiz lazım demiştim. Hayır, bu da bir koalisyon pek görünmüyor. En azından Davutoğlu-Erdoğan koalisyonundan söz etmek pek mümkün görünmüyor. Sayın Şimşek ismine gelince de biraz iplin gibi geliyor bana. Hemen seçimlerden önce de Sayın Babacan ve Sayın Şimşek'in aday olmalarının birazcık olayın bitirin düzenlemesi diye düşündüğümü söylemiştim. Halen daha bu fikrimi koruyorum aslında bakarsanız. Hükümetteki isimlerde beni çok fazla yanıltmadı doğrusunu isterseniz. Yani Sayın Şimşek ön tarafta belki görünen yüz olacak ama arka tarafta politikaların belirlenmesinde ne kadar etkin olacağını biraz bekleyip görmek lazım.
Evet, biraz icraata bakmak lazım herhalde.
Yani ilk bakış açısı soru işaretleriyle bakacağız. Yani daha doğrusu piyasalar test edecektir.
Evet.
Doğrusunu isterseniz bu yönetimi. Onun tepkilerine göre önümüzdeki dönemde kazandıkları kredibiliteye oran bağlı olarak daha fazla güvenecekler. Daha fazla birlikte o politikaları destekleyeceklerdir. Aksi takdirde sıkça testleri, piyasa testleri görür oluruz.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Ali Ağoğlu bize aslında kabinenin en çok merak edilen noktasını, ekonomi yönetimini değerlendirdi. Kafasında soru işaretleri var, birçok insanın kafasında olduğu gibi. Gelelim günün manşetine. Günün manşeti Suriye sınırında düşürülen Rus uçağı. Sabah saat 9.20 civarında Rus uçağı Suriye semalarındayken Türkiye'den kalkan 2F-16 tarafından Genelkurmay'ın yaptığı açıklamaya göre 5 dakika boyunca 10 defa uyarılıyor. Türkiye hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarılara yanıt alınamayınca da bir füzeyle düşürülüyor uçak. İki pilotu var. Pilotlar paraşütle atlıyorlar ancak akıbetlerine ilişkin net bir açıklama yok. Türkmen cephesinden bazı isimler, komutanlar diyorlar ki uçaktan atladıklarında paraşütle inerlerken tarandılar ve öldürüldüler. Bir başka grupta diyor ki pilotlardan biri bizim elimizde, birisi öldü ama net bir biçimde pilotların akıbeti henüz belli değil. İşin bir tarafı bu. İkinci tarafı tabii olay olduktan sonra bir alarm durumu meydana geldi. Hem Ankara'da hem Moskova'da hem de dünyada birçok ülkeden açıklamalarda izliyoruz gelişmeleri, anlamaya çalışıyoruz biçiminde ifadeler vardı. Ankara'daysa önce Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yapıldı. Açıklamada düşürülen uçağın Rus uçağı ibaresi de yer aldı. Sonra o ibare değiştirildi ve medyada çıkan haberler nedeniyle böyle söylendiği ifade edildi. Bir komik durum ortaya çıktı. Tıpkı Beyaz Saray'dan yapılan açıklama gibi, Kremlin'den yapılan açıklama gibi. Yani başkanlıkla yönetilen ülkelerdeki sisteme benzer bir sistemin uygulanmak istediğini anladık ama orada ciddi bir acemilik olduğu ortaya çıktı. Geçelim. Sonrasında Dışişleri'nden, Genelkurmay'dan farklı farklı ajanslar açıklamalar var ve Genelkurmay Başkanlığı radar izlerini de yayınladı Suriye'deki Rus uçağının. Şimdi geldiğimiz noktayı bir Serkan Demirtaş'la değerlendirelim istiyoruz. TİDE'nin Ankara temsilcisi Serkan Demirtaş da hattımızda. Merhaba Serkan.
Merhaba Yavuz.
Ne oluyoruz?
Valla yani...
Niye oluyor daha doğrusu beri, bu var?
Yani sabah 9.24'ten bu yana aynı soruyla yani ve o sorunun farklı boyutlarıyla uğraşıyoruz açıkçası. Yani şöyle istersen en geniş perspektiften başlayıp aşağı doğru inelim.
Evet.
Bu bir kere Türkiye ile Rusya arasında tarihin gördüğü en önemli bunalımlardan bir tanesi. Yani tarih derken yakın tarihi söylüyorum.
Evet.
Çünkü biz bugün bunu da konfirme ettirebildik. Biliyorsun NATO 1949'da kuruldu ve o tarihten bu tarihe ilk defa bir NATO ülkesi bir Rus uçağını, Sovyetler döneminde olmamış, Rusya döneminde de ilk defa alıyor. Yani 1950'den bu yana
66 yıllık bir süreçten evet. bahsediyoruz.
Evet, aynen öyle. O tarihten bu yana ilk defa bir Rus uçağı bir NATO ülkesi savaş uçağı tarafından düşürülüyor. Bu bir kere başlı başına bir tarihi bir gerçeklik. İkincisi 2011 Mart'ından bu yana devam eden Suriye bunalımı çerçevesinde ilk defa olayın dış faktörleri yani dışarıdan gelen ülkeler birbirleriyle böyle askeri bir karşılaşmaya geliyorlar. Türkiye bir Rus uçağını düşürüyor. Her ikisi de Rus Suriye'de başka türlü askeri objektifleri, hedefleri olan iki ülke. İlk defa iki dışarıdan gelen ülke böyle bir askeri karşılaşmayla bir kere karşı karşıya kalıyorlar ve bir tanesinin uçağı düşüyor. Bunu da bir yeni bir durum olarak koymak lazım. Üçüncüsü ve buna bağlantılı olarak da yani artık şunu söyleyebiliriz belki Suriye toprakları Türkiye ile Rusya arasındaki bir krizin bir savaş alanını aslında dönmüş durumda. Bundan sonra çünkü hala hani orada Rusya'nın askeri birlikleri kalmaya devam edecek. Türkiye'nin oraya dönük askeri bir takım hedefleri var. Onlar devam edecek. Dolayısıyla bugün 24 Kasım saat 9.24'te yaşanan olay bundan sonrası içinde gerçekten evet alarm zillerinin çaldığını gösteren çok önemli bir gelişme oldu.
Şimdi çok önemli alarm zillerinin çaldığı bir gelişme, tarihi bir an. Zaten bakıldığında 66 yıllık NATO tarihinde de bir ilkle karşı karşıyayız ve bunun sonrasında yapılan açıklamalar var. Birincisi Lavrov Türkiye'ye gelecekti. Önemli bir ziyaretti. Bu ziyaret öncesinde gerçekleşiyor evet. olay. Ziyaret iptal edildi. Üstelik Lavrov'un açıklaması Türkiye Mısır'dan daha güvenli bir ülke değil biçiminde. Hem gelmedi evet. hem de vatandaşlarını uyardı. Putin'in evet. sözlerini hepimiz biliyoruz, birazdan üzerinde dururuz ama sadece Lavrov'un ziyaretini iptal etmesi bile bu gerilimin Rusya tarafından tırmandırılacağının ifadesi sayılır mı?
Şimdi şöyle bir kere şunu önce koyalım. Yani Lavrov Türkiye'ye gelmeyerek şunu söylüyor. Ben şu aşamada Türk makamlarıyla herhangi bir konuşma, bir diyalog kurma ihtiyacı içinde değilim bu olayla ilgili olarak. Dolayısıyla bir diyalog şeyini kapatmış durumda. Ha, diyalog kapanınca ne olur? Gerilimin artması için başka bir ortam ortaya çıkmış olur. Ve bu ortamda zaten hem Putin'in açıklaması hem Moskova'dan gelen diğer siyasi kanatlarda gelen açıklamalarla bu aslında kriz ortamını besleyen bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi Lavrov'un açıklamalarında, yani önce Putin'e bir bakalım istersen. Putin
bakalım.
Diyor ki, yani Putin açıklamasında benim dikkatimi çeken iki nokta var. Birincisi IŞİD'in terör finansmanında kullandığı petrol satışı çok büyük ölçüde Türkiye toprakları üzerinden yapılıyor dedi.
Tam yani, ifade şu. Teröristlerin, yani mealen çok doğru söylüyorsun ama tam ifadeyi bizim dinleyenlerimiz de Putin'in ağzından çıktığı biçiminde anlasınlar diye söylüyorum. Teröristlerin elindeki bölgelerden büyük miktarda petrol ve petrol ürününün Türkiye'ye gittiğini uzun zamandır biliyoruz. Buradan terörist grupların eline büyük paralar geçiyor. Ve devam ediyor. Şurası açık gidiyor. IŞİD şu anda sadece petrol kaçakçılığından gelir elde etmiyor. Aynı zamanda bir dizi ülkenin orduları tarafından da korunuyor. Bu durum terörist grubun tüm dünyada eylemler düzenlemekte bu kadar cüretkar olmasının nedenini açıklayabilir. Yani şimdi amiyane bir tabir olacak ama ne diyebilirdi başka diye bakıyorsun, bu kadar
tabii,
sert.
Tabii,
yani
tabii,
olabilecek sert. Ve, en sert açıklama.
Ve yani olayın dışında, yani uçağın düşürülmesinin dışında Suriye'de IŞİD'le mücadele başta olmak üzere çok önemli bir konuyla ilgili Türkiye'ye çok sert direkt ithamlarda bulunuyor. Şimdi hatırlarsan G20 zirvesi sırasında Putin bununla ilgili üstü kapalı bir ifade kullanmıştı.
Evet.
Bazı G20 ülkeleri işte bu şeyin IŞİD'in aslında finansmanını yapıyorlar. Bu petrol özellikle o petrol satışına yine ifade etmişti ama Türkiye'nin ismini vermemişti. Dolayısıyla yani aslında dilin altındaki şeyi baklayı bu şekilde
oldu.
Ortaya çıkartmış oldu. Burada bir kere bir çok önemli bir itham var. Türk ordusunu da suçluyor. IŞİD'i korumak da suçluyor. İkinci tarafa baktığımızda Lavrov'un açıklaması ve yine pardon Putin'e bir daha atıfta bulunalım. Ve bunun Türkiye-Rusya ikili ilişkilerine çok ciddi sonuçları olacağını söylüyor. Ve oradan Lavrov'a bakalım. Lavrov'un da mesela en önemli, bence sen de söyledin. Yani Rus vatandaşlarına Türkiye'ye gitmeyin gibi bir çok önemli bir aslında mesajı var. Yani bir kere bu, ben bunu bir kere bir tarafa koyuyorum çünkü çok talihsiz bir açıklama. Yani iki ülke arasındaki yani diplomatik, askeri gerginlik ne olursa olsun bunun halklar düzeyinde bir etkileşime etki etmemesi gerekir. Bu açıdan çok yanlış bir açıklama diye görüyorum bunu. Ve bunun ümit ediyoruz ki bunun Türk ve Rus halkları arasında başka türlü sıkıntılara yol açmaz. Çünkü biliyorsun yani son özellikle 10 sene içerisinde Türkiye ile Rusya arasında muazzam bir işbirliği gelişti. Moskova'da yatırım yapan çok önemli büyük Türk firmaları var, inşaat firmaları var. Benzer şekilde Rusya burada nükleer
santral
ihalesi olsun, diğer büyük yatırımlar olsun. Hepsinde büyük yani girift bir ilişkimiz var. Dolayısıyla bu inşallah bu girift ilişkilerinin bütününü etkileyen bir ortama doğru dönüşmez.
Çok kritik bir nokta Serkan. Çok önemli. Tabii ki yani inanılmaz bir aslında ticari alışveriş, halklar arasında gidiş geliş ve ilişki var Rusya ile son dönemde artan bir biçimde. Bütün bunlar varken işte doğalgazı bir tarafta, nükleer santrali bir tarafta, inşaat işleri bir tarafta, turizm bir tarafta, ihracat bir tarafta, bütün bunlar varken bir Rus uçağını Türkiye'nin düşürmesine ne denilebilir? Yani birkaç kez bu tip bir krizin hemen eşiğinden dönüldüğünü biliyoruz hava sahası
evet.
ihlalleri çerçevesinde. Hepsinde evet. bir tahammüllü davranış vardı Türk tarafında.
Evet.
Ama iki gün önce bir güvenlik toplantısı yapıldı. Türkmenlere yönelik bir operasyon var. Ve o güvenlik toplantısından iki gün sonra Lavrov'un geleceği gün sabah saatlerinde bir hava ihlali, hava sahası ihlali sonrasında da bir Rus uçağı düşüyor. Ne, yani bunları bir araya getirebiliyor muyuz bu puzzle'ları?
Şimdi yani tabii şöyle tarihsel böyle hemen iki aylık bir projeksiyon yapmak lazım. Tabii oyunun kurallarını değiştiren yine Rusya olmuştu. 30 Eylül günü itibariyle askeri harekatını başlatmasıyla beraber ve hemen ardından 3-4 Ekim günlerinde sen de söylediğin gibi yani Rus savaş uçakları Türk hava sahasını ihlale başladılar. Bir iki olay yaşandı ve onun üzerine çok yoğun aslında diplomatik ve askeri heyetler geldi gitti Türkiye ile Rusya arasında bir daha bu olayların yaşanmaması için. Ve gerçekten de o tarihten itibaren şu ana kadar bununla ilgili bir başka olay hatırlamıyorum. Yani ben hiç olmazsa hatırlamıyorum. Ama ne zaman ki bu 14 Kasım'da Viyana mutabakatı sağlandı. Onlardan G20 toplantısı yapıldı. 17 Kasım'da John Kerry'nin, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bu Mare Cerablus'da IŞİD'den arındırılmış bölge için Türkiye-Amerika operasyona geçiyor açıklaması geldi. Ardından hemen ya 24 saat ya 36 saat sonra Suriye kara güçlerinin Rus hava destekli bir şekilde kuzeye doğru ilerledi. Yani Türkmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı bu Türkmen Dağı, Kızıldağ, yani tam bizim Yayla Dağı'nın karşısındaki evet. bölgeye doğru bir askeri operasyon başlattığı haberleri gelmeye başladı. Ve yine 19 Kasım gecesi Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Rusya'nın Ankara'daki büyükelçisi. Ve ardından da Feridun Sinirlioğlu, kendi muhatabı Sergey Lavrov'a bir telefonla bir uyarı iletti. Bu operasyonların Türkiye sınırına çok yakın bir bölgede olduğu, Türk sınır güvenliğinin tehdit edilmekte olduğu, Türkiye'nin angaşman kuralları çerçevesinde yanıt verme hakkının olduğu, dolayısıyla bu operasyonları bu bölgelerde yapmamaları şeklinde bir uyarısı oldu. Yani bu hemen geçen hafta sonu olan çok bir kritik. Olay.
Evet.
Dolayısıyla hemen ardından bir 48 saat içerisinde böyle bir olayın yaşanması gerçekten bir anlamda göz göre göre gelen bir krizi aslında gösteriyor. Ha buradan yani taraflar bunu bir mühendislik şeyiyle mi yaptılar da böyle bir durum ortaya çıksın. Bunu diyemiyorum. Böyle bir yetkim yok. Ama görünen yani zamanlama açısından baktığımda yani sanki böyle göz göre göre gelmiş bir kriz.
Çünkü bugüne kadar hep tahammül edilen bir hava sahası ihlali var iken operasyonlar biraz Türkmen bölgesi ve Suriye-Türkiye sınırına evet. yakın bölgeye de yaklaşınca, Türkiye'nin de hassas olduğu bir bölge olunca ve sonrasında da güvenlik toplantısını da tabii buraya koyalım herhalde evet. değil mi? Önceki tabii gün yapılan yani. Güvenlik toplantısı ve başbakanın açıklaması bu Türkiye'nin aslında sonuçlarını da biraz hesap ederek attığı bir adım olarak da mı görmek lazım?
Yani şimdi tabii bu Türkiye açısından son 48 saatte yaşanan olayları hatırlarsak yani hafta sonu boyunca Türkiye'de hemen hemen birçok kesim bu Türkmenlere dönük yapılan saldırıları ciddi şekilde siyasi ve sosyal mecralar üzerinden eleştirdiler ve protesto ettiler. Yani Rus büyükelçilikleri, konsolosluklar ciddi şekilde bir tehditle karşı karşıya kaldı. Ve burada demek ki Türk kamuoyunun bununla ilgili bir hassasiyeti var. Bence hükümet de buna dönük belki bir yeniden kendi angajman kurallarını gözden geçirip Türkmenlere dönük herhangi bir olayı da engelleyelim noktasında bir hareket gerçekleştirmiş olabilir. Ama benim daha çok mesela dikkat çekmek istediğim nokta şu. Bu Ekim ayındaki müzakereler çerçevesinde Türk ve Rus genelkurmayları arasında bu tür olayların engellenmesi olmaması için bir mekanizma kurulmuştu.
Evet.
Yani bu mekanizma niye burada işlemedi bugün? Yani belki sorulardan bir tanesi bu olabilir ama bir taraftan da şu var, çok süratli hareket eden savaş uçaklarından bahsediyoruz. 10 dakikalık bir süreden bahsediyoruz örneğin.
Evet.
Bu düşürülen uçağın
uyarılmasından
başlayıp Türk hava sahasına girmesine kadar. Dolayısıyla belki o mekanizmalar işlememiş olabilir ama nereden bakılırsa bakılsın hani bu önlenemeyen büyük bir kriz olarak karşımıza çıkmış durumda maalesef.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Serkan Demirtaş. TİDYE'nin Ankara temsilcisi bize bugün yaşadığımız bu büyük krize ilişkin görüşlerini aktardı. Tabii kronolojiyi de ortaya koyarak. Bir de Moskova'ya gidelim. Çünkü taraflardan birisi Ankara, bir diğeri de Moskova'da. Moskova'da aslında Lavrov'un açıklaması, aynı zamanda Putin'in açıklamaları son derece net ve ortada. Türkiye'ye karşı çok sert açıklamalar bunlar. Ama genel hava ne ve bundan sonrasına ilişkin beklentiler ne? Uzman bir isimle konuşacağız. Bize Alexander Sotnichenko eşlik edecek bu bölümde. Saint Petersburg Üniversitesi Siyaset Bilimi doçenti kendisi. Aynı zamanda Rusya'nın tanınmış gazetelerinden İzvestiya'da da köşe yazarı. Hoş geldiniz Alexander Sotnichenko.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Şimdi talihsiz bir olayla karşı karşıyayız baktığınız zaman. Türkiye ile Rusya ilişkileri son döneme kadar gayet iyi ilerleyen ilişkilerdi ama bugün itibariyle baktığınızda bir Rus savaş uçağı Suriye sınırında Türkiye tarafından düşürüldü. Yapılan açıklamalar önümüzdeki sürecin çok da parlak olmadığını gösteriyor. Ve ben sizden hem Moskova'da genel olarak hem sokaktaki insanın hem politikada karar vericilerin hem de hükümetin bir olaya bakışını öğrenmek isterim. Sonra da çünkü başka bir sorun da olacak.
Önceki bu işi Rusya ve Türkiye ilişkilerimiz en büyük bir problemdi.
Evet.
Çünkü bu gibi problem 15 sene olmadı. Hı hı. Biliyoruz son 15 sene Türkiye ve Rusya ilişkileri çok iyi oldu. Ve şimdi bu uçak problemi bütün tariflerimiz iyi ilişkileri kapatabilir. Önceki ben Türk akımı için söylüyorum. Sonra da Akkuyu projesi.
Evet.
Biliyoruz ki Lavrov yarın Türkiye'ye gitmeyecek. Evet. Erdoğan Kazan'a gitmeyecek. Ve bence bu işi Rusya ve Türkiye arasında öğrenmemiz lazım. Ama maalesef Erdoğan Bey önceki NATO'ya telefon etti ve NATO'dan destek istemiş. Ve bu Rusya çok beğenmedi. Ve maalesef şimdi Rusya ve Türkiye arasında en zor durumu oldu.
Peki
Moskova efendim?
Buyurun buyurun dinliyorum.
Moskova şimdi ne düşünüyor? Moskova nasıl cevap verebilir? Bence hiçbir şey yapmıyor. Yapmayacak. Çünkü Suriye'de savaş var. Türkiye ile kötü ilişkileri istemiyoruz ve onun için biz Türkiye ve Rusya işbirliği ve komisyonu, ortak komisyonu bu uçak için yapmak istiyoruz. Ama bilmiyorum Türkiye ister istemez mi?
Rusya şu anda Moskova'nın talebi Türkiye ile Rusya'nın ortak bir komisyon kurup bu uçakların nasıl uçtuğu, hava ihlali yapıp yapmadığının araştırılması mı?
Bu hiç kimse söylemedi onu ama bu uçak için Türkiye-Rusya komisyonu lazım. Çünkü biz bu uçak nerede? Türkiye toprağı girer girmez mi? Hı-hı. Ya nerede nerede vuruldu? Bunu bilmemiz lazım.
Evet. Türkiye'nin o tip ama, bu konuda iddiası var hava ihlali yapıldı diye. Rusya hava ihlali yapılmadı, hava sahası ihlali yapılmadı diyor. Peki sizden öğrenmek istediğim bir şey var. Putin'in açıklaması diyor ki Türk-Rus ilişkilerinde uçağın düşürülmesi Türk-Rus ilişkilerinde ciddi sonuçları olacaktır diyor. Şimdi burada buna baktığınız zaman bir Türk akımı dediniz. Türk akımında problem yaşanabilir bundan sonraki süreçte. Nükleer santral projesinde mi bir sorun yaşanır? Yoksa doğalgaz akışında mı bir problem yaşanır? Nerelerde bu ciddi problem yaşanabilir?
Ben Türk akımı ve Akkuyu projesi için dedim. Maalesef bu projeler bence kapatacaklar. Ama Rusya hiçbir şey yapamaz. Çünkü mavi akım var, o çalışıyor. Ve Rusya daha az gaz göndermeyecek. Çünkü biz para alıyoruz. Şimdi ekonomik durumu Rusya'da o kadar iyi değil. Hı hı. Yalnız biz turizm için problem yapabiliriz. Mesela Moskova Rus turistler için Türkiye bu güvenli ülke değil söyleyebilir. Ama şimdi turizm sezon değil. Bu yalnız yazın çalışabilir.
Doğru. Bugün için bir etkisi olmayacak diyorsunuz.
Evet.
Pekala. Buyurun.
Bence Rusya Türkiye'den yalnız sulh istiyor. barış istiyor.
Putin'in açıklaması pek öyle değil ama sanki Putin'in açıklaması biraz daha sert ve bir tehdit de var içinde gibi görünüyor. Sulh talebi evet, değil de.
O çok sert ama Türkiye de sert bir adım yaptı.
Doğru.
Sert adım, sert açıklama.
Çok doğru. Yani Türkiye'nin de açıklaması sert ama bu sulh nasıl sağlanacak?
Efendim?
Bu sulh nasıl sağlanacak o zaman? İki taraf...
Efendim?
İki taraf da bu kadar sert oldu. İki taraf da bu kadar sert olduğu için sizin bahsettiğiniz o sulh nasıl sağlanacak?
Bence yalnız bu yalnız sözler. Çünkü Rusya nasıl Rusya Türk toprağı mı vuracak değil? Hiçbir şey yapmayacak bence.
Ama
yalnız ekonomik yalnız ekonomik ilişkileriyle etkileyebilir. Ama ben anlattım ki gaz sorunu biz daha az gaz göndermeyeceğiz. Yalnız turizm noktası var ama turizm şimdi çok az.
Evet, yazın daha çok etkili olacak diyorsunuz. Evet.
Yazın evet.
Çok teşekkür ediyorum. Alexander Sotnichenko ile konuştuk.
Bir şey değil, görüşmek üzere.
Sağ olun. St. Petersburg Üniversitesi siyaset bilimi doçenti kendisi. Aynı zamanda İzvestiya gazetesinde de dış politika üzerine yazılar yazıyor. Söylediği şu özetle. Aynı zamanda bir Türkolog kendisi, o nedenle Türkçe konuşabiliyor. Burada Türkiye'ye savaş açmayacak elbette Rusya. Türkiye'nin topraklarını bombalamayacak ama bunun bir sonucu olacak. Ne olabilir? Sözler sert ancak icraat o kadar sert olmayacak. Türkiye'ye gaz vermeye devam edecek Rusya. Ancak nükleer santral projesi son bulabilir dedi ki bu çok önemli, çok kritik. Üstelik Türk akımıyla ilgili çok ciddi görüşmeler vardı. O projenin de hayata geçmesi biraz sıkıntılı olabilir dedi. Bunun dışında bir önlem alınabilir mi? Bu sözlerin dışında çok fazla bir şey olmayacak. Ekonomik önlemlerle yetinilecek dedi. Belki bir komisyon kurulmasından da bahsetti Türkiye ile Rusya arasında. Ama şu anda yetkililer birbirleriyle konuşmadığı için o çok fazla ihtimal dahilinde görünmüyor. Hatırlayalım Putin'in sözlerini. Putin gerçekten çok sertti. Bir bölümünü Serkan'la konuşurken Serkan Demirtaş'la sizlere aktardım ama o kadar da değil. Çünkü Ürdün'deydi. Ürdün'deki bu kralla yaptıkları görüşme çerçevesinde bir açıklaması oldu. Bu meseleleri orada açıkladı ve dedi ki uçağımız Suriye hava sahası üzerinde bir Türk F-16'sı tarafından havadan havaya füzeyle vuruldu. Suriye hava sahasına Türkiye sınırından 4 kilometre öteye düştü. Vurulduğunda 6000 metre yükseklikte Türk topraklarından 1 kilometre uzaklıkta uçuyordu. Rus uçağı ve pilotları Türkiye için hiçbir şekilde tehdit teşkil etmedi. Bu çok açık diyor Putin. Burası çoğu Rusya kökenli militanların yoğun biçimde konuşlandığı dağlık bir bölge. Bu bağlamda uçaklarımız teröristlerle önleyici saldırılar düzenleme görevini yerine getiriyordu. Suriye'ye düşürülen Rus uçağı IŞİD'le savaş görevini yerine getiriyordu. Teröristlere önleyici vuruşlar gerçekleştiriyordu. Üstelik biz Amerika ile bu tür olayların önlenmesi konusunda anlaşma imzalamıştık. Türkiye'de Amerika öncülüğündeki koalisyon dahilinde güya terörle mücadele eden ülkelerden biri. Güya kelimesi önemli. Her ülkenin kendi bölgesel çıkarları olduğunu anlıyorum ve biz her zaman buna saygıyla yaklaşıyoruz ama bugün yaşananlara benzer suçların işlenmesine asla tahammül edemeyiz. Uçağın düşürülmesinin Türk-Rus ilişkilerine ciddi sonuçları olacaktır. Rusya, Türkiye'ye sadece komşu olan değil, aynı zamanda dost bir ülke olarak yaklaşmıştır. Böyle bir adım kimin işine yaradı bilemiyorum. Ama bizim buna ihtiyacımız yok. Türkiye Rus uçağının düşürülmesinden sonra acilen Rusya ile iletişim kurmak yerine sanki uçağı Rusya düşürmüş gibi NATO'ya başvurdu. Türkiye ne istiyor? NATO'yu IŞİD'in hizmetine sunmayı mı? Diyor. Burası da çok sert. Uçağımızın düşürülmesiyle ilgili tüm yaşananları analiz edeceğiz diyor. Önümüzdeki günlerde o analizlerin sonuçlarını göreceğiz. Ama daha kritik cümle şu. Teröristlerin elindeki bölgelerden büyük miktarda petrol ve petrol ürününün Türkiye'ye gittiğini uzun zamandır biliyoruz. Burada terörist grupların eline büyük paralar geçiyor. Şurası açık ki IŞİD şu anda sadece petrol kaçakçılığından gelir elde etmiyor. Aynı zamanda bir dizi ülkenin orduları tarafından da korunuyor. Bu durum terörist grubun tüm dünyada eylemler düzenlemekte bu kadar cüretkar olmasının nedenini açıklayabilir diyor. Evet, Putin'in bu açıklamalarını Türkiye-Rusya ilişkilerini doçent doktor Ahmet Uysal'la konuşacağız. SDE'den. Merhabalar Ahmet Bey.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Çok gerilimli bir gündü. Akşamına ulaştık. Karşılıklı açıklamalar var. Şu anda Ankara'da Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında bir güvenlik zirvesi toplantısı da yapılıyor. Davutoğlu'nun açıklaması var. Kendi topraklarımızı korumakla mükellefiz biz diye. Putin'in açıklamasını siz hattayken okudum. Sanki Türkiye'yi batıya şikayet ediyormuş gibi bir hali var. Aynı zamanda biraz da tehditkar. Ne dersiniz bu atmosfere?
Tabii Putin yani ilk geldiğinde de yani bu ilk operasyonlara başladığında da Türkiye sınırlarını ihlal etmişti. Bu konuda birkaç kere uyarılmıştı. Ya burada Rus uçaklarından en kötü art niyeti yoksa bile ki ben olduğunu düşünüyorum ama yoksa bile özensiz davrandığı fikri bende hakim. Artı IŞİD'le mücadele ediyorum diyor Putin ve IŞİD'le mücadele ederken bu Türkmen bölgesinde hiç IŞİD'ci yok. Bunlar Özgür Suriye Ordusu'na ve diğer muhalif gruplara yakın gruplar IŞİD değil. Yani IŞİD
Çeçen savaşçılar var diyor bugünkü açıklamasında o bölgede.
Ya ona terörist diyor ama yani bütün Suriye halkına Rusya.
Yok doğrudan Çeçen savaşçılar, terörist, Çeçen teröristler diyor.
Terörist olabilir ama IŞİD'ci olduğunun garantisi yok ki yani Suriye'de normal Özgür Suriye Ordusu ve diğer gruplar arasında da savaşan Çeçenler var. Bunlar IŞİD'ci değil ama Rusya'nın buraya gelme bahanesi IŞİD'ci. Bu bahane yani IŞİD'le ciddi bir samimi bir mücadele etmediğini düşünüyorum ben Rusya'nın. Bunu bahane olarak kullanıyor. İkinci bir şey, görüntüler bugün ortaya çıktığında bakıyorsunuz Türk sınırından çekilmiş görüntüler. Yani çok yakın bir yere düşüyor. Ve Türkiye bunun şeylerini yayınladı. Rusya da yayınlayacak büyük ihtimalle ama Rusya'nın burada inandırıcılığıyla ilgili başka şu sorun olabilir. Mısır'da düşen uçakla ilgili de işte kazaydı vesaire gibi şeyler söylemişti ama daha sonra dünya kamuoyu deliller ortaya konunca bunun IŞİD tarafından düşürdüğü ortaya çıktı. Yani Rusya'nın beyanlarında bir inandırıcılık problemi olduğunu düşünüyorum. Artı Türkiye yani kendi hudutlarını korumak zorunda. Bu ne kadar iyi konuşulmuş olması da ayrıca tabii Rusya'nın burada önemli. Daha önce uyarıldıydı.
Şimdi tabii ama burada bir soru var. Ahmet Bey, şurada bir soru var. Bugüne kadar bu tip krizlerin eşiğinden hep dönüldü. Hatırlayacaksınız siz de işte Rus savaş uçaklarının Türk savaş uçaklarına radarlarını kilitlediği, hava sahası ihlali olduğu çok ciddi kriz anları yaşandı. Çok yakın zamanda Eylül'den sonra işte Ekim ayında falan.
Evet.
O dönemlerde Türkiye'nin tepkisi bu şekilde değildi. Ya da tahammül etti bunlara ya da diplomatik olarak tepki gösterdi. Yani bir Rus uçağını düşürmek gibi bir sonuç. Sonuca gidilmedi.
Hani belki Rus uçağı olduğunu da bilmiyor olabilir veya çok...
Bugün niye var? Bugün niye var sorusu gündemde.
Ama çok ısrarla bir ihlal söz konusuysa mecburen o zaman yani siz söylediklerinizi desteklemezseniz yani habire size tecavüz eden, sınırlarınıza ihlal eden bir durum varsa bunun içerideki Rus mu, Suriyeli mi olduğunu çok esas güçleri mi olduğunu ayıramazsınız ama ısrarla bir şekilde bile tepki vermediği zaman tamamen hani yanlışla gezin çıkıyorum deme şansı bile olabilir pilotların ama onu da bir şey söylememişken ısrar ediyorsa bir şekilde cevap verilmek zorunda. Çünkü bir yerden sonra yani hep sözlü inandırıcılığı kalmıyor. Türkiye burada hani kendi sınırlarını koruma konusunda en azından kendi versiyonu bu, kendi söyledikleri bu, inan şeyi bu. Burada hani tutarlı olmak zorunda yoksa hani palavradan öteye geçmez. Hani bir bak
öyle yani hep ama... bizim kırmızı çizgimiz işte angajman kurallarımız bunlar dedikten sonra uygulamazsa sorun olur diyorsunuz ama benim de sorum işte bugüne kadar uygulamakta biraz hani tereddütlü davranmak ve diplomatik girişimlerle bu işi çözmekti tarz. İki gün önce bir güvenlik toplantısı zirvesi yapıldı. O zirveden çıkan açıklama da çok sertti. Yani bu Türkmen ama bölgesine yapılan operasyon yani mudur aslında bu işin özünde
olan? Yani akrabalarımız olan Türkmenleri vuruyor ve bunlar yani gerçekten işinde...
Tam da onu söylemek insanlar. İstedim. Yani Türkmenlere yönelik operasyon mudur aslında bu sonucu
yani
getiren?
Yani bunun payı var tabii ki. Şimdi siz işte mücadeleyi bırakacaksınız. Gidip oradaki Türkmenleri Esad karşısında yani gerçek anlamda muhalif olan grupları vuracaksınız ki... IŞİD'e hiçbir şey yani ciddi bir zarar verildiğini ben düşünmüyorum. Yani Batı ülkeler de aynı şekilde. Bunu sadece sözde kalıyor IŞİD'le mücadeleleri. Türkiye'yi suçluyorlar güya ama hani Amerika'da dahil çok rahat IŞİD'e ciddi operasyonlar yapabilirdi. İşte Fransa örneğin Paris saldırılarından sonra Rakka'ya saldırdı. Daha önce niye saldırmalı diye insan soruyor açıkçası. Hani Türkiye açık bir şekilde dedi ki bizim PKK bizi daha çok ediliyor. Yani IŞİD de bir tehdit ve bu konuda da biz de kararlıyız ama yani PKK daha direkt bir tehdit oluşturuyor. Yani ama Batı aynı şeyi söylemiyor. Rusya da aynı şeyi söylemiyor. Yani IŞİD diyorlar, başka yere vuruyorlar. İşte iyi dostuz diyorlar, sınırlarınızı ihlal ediyorlar. Bunun da tabii bir yere kadar bir sınırı var sabrın. Burada tabii ki hani bu keşke olmasaydı böyle bir olay bunun.
Etkileri ne olacak sizce? Oradan da biraz konuşabilir miyiz?
Yani herhalde yarın Rus Dışişleri Bakanı geliyor. Onu
gelmiyor,
konuşacaklar.
Hayır.
Bir
o
daha
iptal etti.
Gelmiyor mu?
İptal etti, evet.
O zaman tepkiler biraz daha şey olacak.
Ya yani, Kazan'daki Putin-Erdoğan görüşmesi de muhtemelen olmayacak gibi görünüyor. Yani bir iletişimde sorun yaşanacak. Önümüzdeki dönemde onu görebiliyoruz. Putin'in açıklaması da çok sert. Bunun yansıması ne olabilir acaba?
Yani birbirine ekonomik ilişkilerde özellikle şey yaparlar. Yani biraz onun damarına basar, bu diğerin damarına basar. Tabii ki belki Rusya'nın enerji kartı biraz daha güçlü olabilir ama tabii ki bu serbest piyasada bir taraftan işte gaz eksilirse öbür taraftan alabilir, ticaret eksilirse başka patlarlar arayabilir. Bunların karşılıklı şeyi olacaktır yani bir etkisi zararı olacaktır ama tabii ki bu hesaplar, bu tepkiler verilirken Türkiye'de bu operasyonu yaparken bunları hesaplamıştır. Bazen de onun korumak için yani zararını göze alacaksınız. Yani Türkiye burada bunu da bize almıştır diye düşünüyorum. Ama ilişkilerin gerilmesini izleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Belki açıklamalar bunu biraz daha sertleştirecek. Belki biraz daha sağlayacak. Belki daha gayri resmi görüşmeler bunları bir anlaşma noktasına, bir daha böyle şeyler olmasın diye, nasıl davranırız diye Rusya'nın Amerika'yla yaptığı gibi bir çözüm aranacaktır diye tahmin ediyorum.
Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Doktor Ahmet Uysal'la konuştuk. Doçent Doktor Ahmet Uysal'la konuştuk. SDE üyesi, uluslararası ilişkiler konusunda uzman, bize Rusya ile Türkiye'nin yaşadığı krizi, muhtemel sonuçlarını değerlendirdi ve eğer onurunuz varsa ortada bazen zararlarına katlanırsınız dedi.
Bağdat dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkada adam bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Efendim, RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programına devam ediyoruz. Tabii günün ve Türkiye'nin, belki de dünyanın en önemli gündem maddesi. Türkiye-Suriye sınırında Türk savaş uçakları tarafından düşürülen Rus savaş uçağı. Bunun üzerine tepkilere bakıyoruz, açıklamalara bakıyoruz. Dünyanın tepkisini de birazdan size aktaracağım ama görüntü o ki, yapılan değerlendirmeleri bizden dinleyenler vardır veya yeni açanlar varsa radyolarını ya da internetlerini oradan onlara aktarayım. Görüntü o ki Türkiye-Rusya ilişkileri biraz sıkıntılı bir dönem yaşayacak. Putin'in açıklamasının sertliği, Lavrov'un Ankara ziyaretini ertelemesi, Erdoğan'ın Kazan'a gitmeyecek olduğuna ilişkin bilgiyi bize Moskova'dan verdiler. O çerçevede değerlendirelim. Bütün bunlara baktığınızda gerilimli bir süreç Türkiye'yi bekliyor. Moskova'dan bağlandığımız uzman, uluslararası ilişkiler uzmanı, aynı zamanda İzvestiya'nın köşe yazarı, Türkiye'deki nükleer santral projesinin, Türk akımı projesinin bu gerilimden olumsuz etkilenebileceğini söyledi. Üstelik İki kritik toplantı var şu anda. Birisi Ankara'da, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında yapılıyor toplantı. O toplantıda Türkiye'nin Türk savaş uçaklarının Rus savaş uçağını vurmasından sonraki gelişmeler ele alınıyor. Bir diğer kritik toplantı ise Brüksel'de. Brüksel'de NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırmıştı Türkiye ve durumu aktaracak. O toplantıdan da bir sonuç çıkacak ve Türkiye'nin NATO'yu toplantıya çağırmasına Rusya'nın da tepkisi var. Bize geleceklerine NATO'ya gidiyorlar. Sanki biz onların uçağını düşürdük biçimindeydi. Bir not yine yeni açanlar için. 66 yıldır ilk defa bir NATO üyesi ülke Rus savaş uçağını düşürdü. Bu da tarihe geçen bir olay olarak duruyor. Şimdi yeni yeni bir gelişme var, onu da aktaralım. Aslında iki yeni gelişme aktaracağız. Türkiye sınırında Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak Rusya Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmış. Savunma Bakanlığı Türkiye'nin Rus hava uçağının düşürmesinin dostane olmayan bir tutum olarak gördüğünü söylüyor. Benzer olaylarda verilecek karşılık konusunda bir paket üzerinde çalıştıklarını bildiriyor. Yani bu önemli bir bilgi. Türk askeri ateşinin resmi protesto notası da verilmiş. Rusya diyor ki benzer bir olay olursa buna verilecek karşılığı ben şimdi açıklayacağım. Ve Rusya Suriye'de yine operasyonlara devam edecek. Suriye Türkiye sınırında benzer bir olay, yani Rus ve Türk savaş uçaklarının karşı karşıya gelme olasılığı var. Buradaki tehlikenin arttığını görüyoruz Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada. Devam edelim. Yeni bir gelişme daha. Düşürülen Rus savaş uçağının iki pilotu vardı. O iki pilotunun akıbetiyle ilgili bilgi yoktu. Farklı bilgiler, çelişkili bilgiler vardı. İki savaş pilotundan birisinin hayatını kaybettiği, ikisinin paraşütle atlarken Türkmenler tarafından kurşuna dizildiği biçiminde iddialar gün boyu dolaştı. Ama bu yeni bilgi iki Rus pilotunun oradaki muhaliflerin elinde olduğuna ilişkin bir bilgi var ve Türkiye'nin de o pilotları kurtarmak için muhaliflerle bir iletişim halinde olduğu yönünde. Enteresan bir durum. Türkiye Rus savaş uçağını düşürüyor. Savaş uçağın iki pilotu paraşütle atlıyorlar. Oradaki muhaliflerin eline geçiyorlar. Türkiye düşürdüğü savaş uçağının pilotlarını kurtarmak için muhaliflerle iletişime geçiyor. Bakalım bu ilginç hikayenin sonu nereye varacak? Dünya nasıl baktı bu olaya, onu da aktaralım size. Dünya, çünkü bütün dünya basınında da bir numaralı haberdi bu. Türkiye'nin Rus savaş uçağını düşürmesi. Birkaç örnek vereceğim şimdi bunlara ilişkin. BBC diyor ki, Türk savaş uçakları Suriye sınırında henüz kimliği bilinmeyen bir savaş uçağını vurdu diyor. İlk anlarda geçti haber bu. Türk askeri yetkili uluslararası bir ajansa verdiği bilgideki Reuters bu. Savaş uçağının yapılan ikazdan sonra Hatay yakınında vurulduğunu belirtti diyor. Financial Times, Türk savaş uçakları salı günü Rus uçağını düşürdü. Türk askeri yetkilileri Rus uçağının tekrarlanan uyarılara karşın Türk hava sahasını ihlal ettiğini açıklarken, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus jetinin Türk hava sahası içinde olmamasına karşın düşürüldüğünü belirtti. Karşılıklı açıklamaları veriyor. Telegraph, İngiltere'den yine. Yerel medyaya göre Türk savaş uçakları Suriye sınırındaki Rus jetini düşürdü. Türkiye, Türk hava sahasını ihlal eden Rus jetinin 5 dakika içinde 10 defa uyarıldığını söyledi. Genelkurmay'ın açıklaması genel olarak yapılan haberlerde öne çıkmış durumdaydı sabah saatlerinde. Sky News, Guardian, La Stampa, La Repubblica, Türkiye bir Rus jetini düşürdü. Ankara hava sahamız ihlal edildi. Moskova inkar etti. Jet Suriye hava sahasındaydı dedi biçiminde veriyor. Ve Corriere della Sera gazetesi İtalya'dan da yine Türkiye'nin bir Rus jetini düşürdüğü haberini birinci haber olarak veriyor. Geçelim Amerika'ya. Amerika'nın verdiği tepkiye. Amerika'da Dışişleri Bakanlığı, Pentagon'dan, Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. O açıklamada bu meselenin Türkiye ile Moskova arasında bir mesele olduğunun altı çiziliyor ve biraz da tabii suhulet tavsiyesi var içinde. Onun dışında Rus savaş uçağının düşürülmesinin koalisyon güçlerinin Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği hava operasyonlarını etkilemeyeceğini söylüyor Amerika. Amerikalı sözcü, bu Rus ve Türk hükümetinin arasındaki bir olaydır diyor. Benzer bir tutum sergilendiğini ve o pozisyonun belirlendiğini söyleyebiliriz Amerika tarafından. Türkiye ile Rusya arasında bir sorundur. Oradaki operasyonları etkilemeyecektir diyor. Ama Rusya'da benzer bir durumda uygulanacak strateji hakkında nasıl bir sistem uygulanacağı hakkında kendi içlerinde bir çalışma yürüttüklerini, yani Türk ve Rus uçakları karşı karşıya gelirlerse nasıl bir tepki vereceklerini kendi içlerinde değerlendirdiklerini söylüyor. Evet, bu bilgileri aktardıktan sonra gazeteci Hüsnü Mahalli ile bir konuşalım istiyoruz. Son durumu ve Türkiye'nin Rusya ile yaşadığı krizi. Hüsnü Mahalli, merhaba.
Kolay gelsin Yavuz dostum.
Teşekkür ederim Hüsnü. Şimdi yapılan açıklamalara bakıyoruz. Putin'in yaptığı açıklama çok sert. Ankara daha böyle bir sağduyulu durmaya çalışıyor. Bu son açıklamanın ardından sadece Davutoğlu'ndan bir açıklama vardı. Biz kendi topraklarımızı koruduk biçiminde. Dünyaya bakıyoruz. Amerika, Türkiye ile Rusya arasında bir meseledir bu. Oradaki mücadeleyi etkilemez diyor. İngiltere'de biz bu işi anlamaya çalışıyoruz gibi bir durum var. Aynı şekilde NATO'yu olağanüstü toplantı talebi var. Türkiye'nin şu anda toplantı halinde olduğunu biliyoruz. Ankara'da bir güvenlik zirvesi var. Aslında bir alarm hali var. Aynı zamanda Suriye'de bundan sonra ne olacak sorusu da soruluyor. Çünkü IŞİD'e karşı çok uluslu bir operasyon devam ediyor. Senin görüşlerini almak isteriz.
Valla bu kadar şeyi saydıktan sonra benim söyleyecek bir şeyim kalmadı zaten.
Eyvah, kapatalım mı? Seni söyleyecek çok şeyin olduğunu bildiğim için ben bir geneli özetleyeyim istedim.
Yok, evet. Hayır. Şimdi bakın, yani önce NATO ile başlayayım. Yani Türkiye canı sıkıldıkça NATO'yu toplantıya çağırıyor. Akçakale'de bir bomba düşüyor, havan topu, NATO'yu çağırıyor. İşte Suriye sınırından Türkiye'ye kaçan ta 2012'nin başında teröristlere ateş ediliyor. Bir tane kurşun sekiyor ve geliyor bir Türk polisini yaralıyor. NATO'yu toplantıya çağırıyor. Çağırıyor. NATO da diyor ki git başımdan kardeşim, benim işim gücüm var, seninle uğraşamam. Özeti bu NATO açısından bakıldığında. Ama ben şunu vurgulamak isterim. Yani böyle bir konuda Türkiye bu eylemi bilerek ve kasıtlı olarak yaptı diye düşünüyorum. Yani bu çok önemli. Neden? Benim açımdan. Yani önüne şeyini anlatayım. Yani nasıl kasıtlı? Yani şimdi Lavrov bugün geliyor. Evet. Siz Lavrov'un geleceği bir günde uçağını düşürüyorsunuz adamı. Siz olsanız nasıl düşürürsünüz? Vazgeçtik uluslararası ilişkilerden, diplomasiden, Ahmet'ten, Mehmet'ten. Yani normal bir vatandaş bile, ben şimdi size gelsem, bir eve geleceğim, yani evinize geleceğim. Gelmeden önce siz işte eşiniz benim eşimi arayacak ve diyecek ki kötü bir şey söyleyecek ona. Ne demek bu?
Gelmedi.
Bu da bu. Bu gelmedi.
Türkiye Rusya ile niye kriz istesin Hüsnü?
Efendim?
Türkiye Rusya ile niye kriz istesin? Yani Lavrov'un gelmesinden önce hayır, böyle bir krizi niye çıkarsın?
Hayır, kriz istemesinin bir tek nedeni var. Çünkü Rusya Esad'ın düşmesini engelledi. Olay bu kadar basit. Yani
ama
Türkiye
Rus uçağını düşürerek Esad'ın düşmesini sağlayacak değil ki. Öyle de bir
hayır,
durum
öncesini
var.
Söylüyorum.
Sonra tabii şimdi.
Yani yalnız. Öncesinde Rusya desteği olmasaydı
evet.
Esad düşer.
Bu açık tabii.
Diyor şey Türkler ki hı. Doğru bu.
Evet.
Şimdi uçağı düşürmekle Ruslar bugün düşen bölgeyi şimdi konuşuyorum. Biliyorsunuz 3-4 gündür o bölgede Suriye ordusu Rus uçaklarının desteğiyle o 2012'den beri işgal altında olan o bölgeyi IŞİD ve Nusra'dan ve o IŞİD ve Nusra'nın içindeki sözde işte Türkmen birliklerini ya da Tugayları neyse temizlemek istiyor. Hı hı. Yani bu kadar basit. Türkiye de diyor ki o bölgeyi ben temizlettirmem abi, orası benim işte şey bana yakın bir bölge. Orası da işte Türkmen bilmem nesi. Onun için yaklaştırmam seni. Bir kere bundan ibaret.
Buradaki bilek güreşinin sonucu diyorsun sen.
Ama yani bilek güreşi de benzemiyor ki. Yani bilek güreşi eğer şöyle bir şey. Bilek güreşi iddialı olur biliyorsun. Yani ben sizinle bilek güreşine tutuşuruz. Deriz ki kardeşim yenile işte kebap ısmarlayacağım. Şimdi burada öyle bir şey yok ki. Ne yapacaksın? Yenildin şimdi. Diyelim ki Ruslar uçağa düştü. Yani bunu kabullenir mi Ruslar? Bu çok mantıklı geliyor mu? Hele Putin. Yani zaten adamcağız IŞİD'in düşürdüğü uçaktan dolayı 28 insanlı ölmüş ve yaralı. Kendi kamuoyu açısından söylüyorum. Hı hı. Yaralı. Şimdi ikinci bir yarayı kabullenecek durumda değil. Bu Putin zaten. Şimdi dolayısıyla ben kendi adımdan söylüyorum. %100 karşılık verecektir.
Nasıl bir karşılık beklersin?
Yani en basitinden bir sefer artık Türkiye'ye turist gelmez. Yani Rus turist gelmez kesinlikle.
Zaten Lavrov söyledi. Türkiye Mısır'dan daha güvenli bir ülke değil dedi. Buraya gelmeyeceğini açıkladı toplantıda.
Hayır, yalnız o değil. Yani hani o gelmeyeceği artık kesin. İkincisi hani varayı kapatır mı kapatmaz mı doğal gaz açısından söylüyorum. Çünkü biliyorsunuz tüketimin %56'sı Rus kaynaklı doğal gaz. Orada iş yapan onlarca inşaat şirketi var. Onlar 20-30 milyar dolarlık iş yaptılar Rusya'da. Bunlar hepsini yani şu ya da bu şekilde devre dışı bırakır. Ha, askeri olarak ne yapar? Esas önemli olan o.
Evet.
Ben tahmin ediyorum yani bugün çatışma bölgesinde ve Türkiye-Suriye sınırında bulunan bütün yani Halep'in kuzeyi dahil çünkü o bölgenin tümü Nusra'nın ve radikal İslamcı grupların kontrolünde. Yani Nusra zaten terör örgütü. Birleşmiş Milletler'e göre terör örgütü. IŞİD zaten terör örgütü. Ve onlarla birlikte hareket eden birçok terör grubu var. Onları isimlerini tek tek saymaya gerek görmüyorum. Onun için orada çok ciddi bir operasyon yapacağını düşünüyorum. Yani o zaman daha da gerginleşirse, o zaman AKP zaten savaş istiyor. O zaman Rusya ile Türkiye ciddi bir şekilde birbirleriyle savaşır diye düşünüyorum.
Aman Allah korusun. Peki çok teşekkürler.
Yok Allah korusun değil. AKP bunu istiyor.
Yani Rusya ile savaşmak AKP istemiyordur herhalde. Kimse.
Yok vallahi AKP, yani benim kişisel görüşüm. AKP anladım. İçeride ve dışarıda savaş istiyor. Yani yoksa şimdi düşünün bugün yarın, bugün akşam da olması lazım yanlış hatırlamıyorsam, Suudi Arabistan'da Suriye muhalefetinin bir toplantısı vardı. Bütün muhalif grupların temsilcileri Suudi Arabistan'da toplanacak ve ortak bir heyet oluşturacaklardı. Bu Rusya'nın inisiyatifiyle. Şimdi bu heyet gidecekti. Viyana'da Suriye Devleti'nin heyetiyle karşı karşıya oturacaktı ve barış süreci açılacaktı. Şuraya da bu biçimde. Yavaş ilerleyebilir, zor ilerleyebilir ama en azından bir muhalefet ortak bir heyet üzerinde anlaşmış olacak. İki Suriye Devleti'yle karşı karşıya oturacaklar. Kavga, gürültü, işte Amerikalılar olacak, Ruslar olacak, şunlar olacak, bunlar olacak. Ya yapmayın, eylemeyin, hadi aranızı bulalım falan filan diyeceklerdi. Çözülecekti. AKP bugünkü davranışıyla bakın bunu engelledi. Yani başta söyledim ya, zamanlama çok önemli. Evet. Bu da o zamanlama.
Bu da onlardan birisi.
Bir tane daha peki vereyim bir zamanlama o zaman. Dün Putin biliyorsunuz İran'daydı.
Evet.
Yani işte Hamene ile beraber çok önemli bir toplantı yaptılar ve Hamene dedi ki bu işi de bölgesel bazı ülkeler destek veriyor. Kim bölgesel ülkeler?
Buradan da yola çıktığında benzer bir sonuçla ulaşıp. Çok teşekkür ediyoruz Hüsnü Mahalli. Katıldığın bilgi verdin bize. Kolay görüşlerini gelsin. Paylaştın. Kolay.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Kabine dedik, Rusya'da, Türkiye-Suriye sınırında Rus savaş uçağının düşürülmesi dedik ama o bölgenin önemli aktörlerinden biriyle de devam edelim diyoruz şimdi. Salih Müslim, PYD'nin eş genel başkanı şu anda telefon attığımızda. Aslında Salih Müslim'le Türkiye-PYD ilişkileri, Suriye'deki Kürtlerle Türkiye'nin ilişkilerini ağırlıklı olarak konuşacaktık ama herhalde şu Rus uçağının düşürülmesi sonrasında bölgedeki dengelerin nasıl değişeceğini konuşarak başlasak daha iyi olacak gibi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, salamlar, saygılar.
Teşekkürler. Çok yangın yeri gibi Ankara'ya baktığınız zaman, Türkiye'ye baktığınız zaman. Çünkü gerçekten çok ciddi bir olayla da karşı karşıyayız. Bir Rus uçağı Türk jetleri tarafından düşürüldü. Bunun etkilerini ve hem bölgeye etkilerini hem de dünya kamuoyundaki tepkileri değerlendiriyoruz. Siz bölgeye etkisi konusunda ne düşünürsünüz, ne dersiniz?
Bölge şimdi bir bölge olarak bir bataklığa dönüşmüş. Yani oradaki Suriye halkı zaten bu rejime karşı bazı istekleri vardı. Bu işte demokratikleşme falan filan. Bunu hepsine batırdılar. Yani bu elleri içeriye uzatmakla Türkiye'de başta olmak üzere. Yani şimdi bu uçak düşürülen yer şeydir, Türkiye sınırıdır, Latife'ye yakındır. Orada da bir Türkmen, böyle toplu halde bir Türkmen falan yoktu zaten. Dağ olarak Türkmen Dağı falan diyorlar. Bir de Kürt Dağı vardır onların yanında. Hı-hı. Ama böyle bir topluluk hep Türkmenlerin yaşadığı bir yer yoktur. Orada mesela bir Ermeni bir azınlık vardı, bilmem şu vardı. Ama bu iki seneden beri Türkiye oraya bir sürü bu bihaççı insanları falan saldırmış, oraya destekliyor. Şimdi de işte bu olay oldu. Artık nereye varacağını bilmiyoruz. Bu Rusya'nın tavrına bağlıdır. Kesin olarak şimdi dün şöyle bir çatışmalar olmuştu oralarda. Bu hem Suriye'de yani ordusu diyelim, rejimin ordusu, bir de Rusya destekliydi, yani havadan destekliydi. Oradaki bazı grupları, Nusra grupları, Daesh falan filan, bu cihadileri falan oradan çıkarmışlardı. Şimdi tekrar bu sabah geriye döndüler, yani bu içeriye döndüler. Hem de daha büyük silahlarla, daha güçlü olarak. Rus uçakları da buna vuruyor. Yani bu içeriye dönenleri, o dağları tekrar ellerine geçirmeye çalışanları vuruyordu. Şimdi bu Türkiye müdahalesi oldu. Artık bu neyle sonuçlanacağı belli değil. Yani artık
biraz Rusya'nın tavrına bağlıdır. Biraz Rusya'nın tavrına bağlı diyorsunuz anladığım kadarıyla.
Doğrudur.
Peki şimdi burada tabii Türkiye'nin hassas olduğu bir bölge var. Aslında PYD ile Ankara arasındaki gerilimin temel noktalarından birisi de o değil mi? Cerablus, işte o bir hat, Cerablus Mare hattından bahsediliyor. Fırat'ın bu tarafına geçerse PYD işte bunun karşılığını alır diye. Şimdi onu bir sormak isteriz. PYD'nin Cerablus'la ilgili bir planı, projesi var mı acaba Salih Bey?
Ya şimdi planımız şu şekildedir. Yani bu PYD olarak biz siyasi bir partiyiz. Tabii orada halkımız vardır. Orada yani o bölgede Cerablus ve Hazas arasında oradaki köylerin %50'si Kürtler teşkil ediyor. Ancak orada Türkmenler de var. Bir de şey var yani bir de Araplar var. Yani bir karışık bir şeydir. Ama çoğunluk oradaki Kürt köyleridir. Bir de Kürtler zaten yani tarihi olarak da o zaten Rojava'nın bir parçasıdır. Yani Kürt bölgesidir, onun uzantısıdır. Şimdi bizim yani parti olarak zaten orada kuruluşlarımız, insanlarımız, destekleyicilerimiz falan vardı. Şimdi bu orada karma karışık bir şeye dönüşmüş. Yani şimdi orada mesela şey var, bu Demokratik Suriye ordusu vardı, bu güçleri vardı, Demokratik Suriye güçleri. Hı hı. Bu hem Türkmenlerden hem Kürtlerden oluşuyor ki onun sözcüsü de Talal Sulu diye birisi, kendisi Türkmendir. Yani eğer gerçekten Türkiye Türkmenleri falan düşünüyorsa oradaki bu güçlerin sözcüsü, komutanı bir de şeydir yani Talal Sulu'dur. Kendisi çoban değildir, Türkmendir. Bundan daha fazlasını istiyorlar. Yani orada hem Kürt güçleri hem Arap güçleri hem şey bu yerel güçlerdir. Kendilerini savunuyorlar. Türkiye bunlara engel oluyor. Yani şimdi bu politik olarak da zaten hep de ileri falan savunuyor. İşte ben girerim falan gibilerden. Yani dürüst bir şey görmüyoruz orada.
Peki siz ne?
Türkiye'nin müdahale hakkı yoktur. Yani oradaki Araplar, Kürtler, Türkmenler anlaştıktan sonra yani Türkiye'nin ne işi var orada?
Peki,
bunu demek istiyorum.
Anladım. Peki yani sizin amacınız Türkiye sınırının tamamını denize kadar IŞİD'den temizleyerek orada Suriye'nin dışında bir devlet kurmak mıdır?
Hayır efendim, yani bu şimdi orada bir model biz kurmuşuz. Bu model zaten gelecek Suriye modelidir. Yani demokratik bir oluşumdur. Orada bir yani yeniden yapılma, eğer Suriye yeniden yapılacaksa, demokratik bir şekilde yapılacaksa bu bizim Rojava'da kurduğumuz modelin bir genişletilmiş oluyor. Yani bütün Suriye'ye yayılması demektir. Yani şimdi orada mesela Suriyanilerle, Kürtlerle, Araplarla beraber, Türkmenlerle beraber yaşıyoruz. Orada bir yönetim kurulmuştur. Ve Suriye'nin böyle çok çeşitlilik olması dolayısıyla bir Suriye'nin ufak bir modelidir. Ve bu yani bir parçalanma veya da bir Kürt meselesi falan değildir. Yani öyle tabii bu artık bütün Suriye'ye yayılacaktır bu model. Ancak bizim bölgemizde biz kendimiz halkı örgütlediğimiz için işte bu demokratik özellik diye bu modeli şimdi bu alanda uygulamaya çalışıyoruz.
PYD'nin bu süreçte özellikle Rusya bölgeye dahil olduktan sonra yüzü Amerika yerine Rusya'ya dönmüştür diyebilir miyiz? Böyle bir başka bir ilişki biçimi oluşturulmuş gibi görüntü var en azından.
Ya şimdi şöyledir. Şimdi Amerika da baştan diyordu. Şimdi Rusya da diyor işte Suriye'nin halkı ne istiyorsa o yapılsın. Gerçekten de öyle yani. Şimdi
ama IŞİD'le mücadele deyince de sanıyorum Kürtler ön safta olduğu için böyle de bir durum var. Önce bir Amerika ile ilişkileriniz başka bir noktadaydı. Türkiye ile İncirlik üzerinden yapılan anlaşma ve Cerablus'la ilgili sanki zımmi bir anlaşma ortaya çıktığı için mi acaba Rusya ile farklı bir noktaya mı gitti o ilişkiler? Veya Rusya sonradan geldiği için kendine partner mi arıyor orada?
Ya şimdi tabii arıyorlar da şu şekilde arıyorlar. Yani şimdi kim artık ortak bir düşman, bu bütün insanlar düşmandır yani bu IŞİD kardeşleri. Yani IŞİD'miş de Cebetun Nusra'ymış, Ahrar-ı Şam'mış, bu cihadiler falan hani bütün insanlığı 2000 sene önceye götürecekler. Şimdi bunlar herkese düşmandır. Yani sadece Kürtlere değil, bütün Suriye halkına düşmandır, haklarına, azınlıkları herkese düşmandır. Bu dış güçler de şimdi bu baştan bazı planları vardır ama şimdi bu artık şeyden çıkmıştır. Yani bu bir yerel tehlikeden bir uluslararası bir tehlikeye dönüştür.
Tabii Fransa'da gördük
şimdi, onu. Tabii şimdi yani Rusya'nın girmesi bir de Amerikan orada bulunması, uluslararası koalisyonun orada etki göstermesi hepsi bundan dolayıdır. Şimdi biz de bunu yani dışarıdan kim bunları vurursa iyi yapıyor. Yani biz onu destekleriz. Yani muhakkak hani bazı çerçevelerde de falan uymaya çalışırız. Yani.
Peki Amerika ile mi daha yakın ilişkiniz var yoksa Rusya ile mi?
Yani şimdi Amerika ile bir siyasal ilişkimiz falan olmadı. Sadece şey oluyor yani bu YPG ile koordinali bir çalışma var. Koordinali sahada. Bir etkinlik vardır evet. Şimdiye kadar bu Ruslarla gerçekleşmemiştir. Yani gerçekten olursa daha iyi olur yani o bölgelerde. Ama şimdilik Amerika daha hala etkilidir. Yani bu Cezire bölgesinde hazırlıklı falan. Bu YPG ile uluslararası güçler, yani YPG demeyelim de artık bu demokratik Suriye güçleri oluyor. Yani bu Araplarla falan oluyor. YPG de bunun içindedir. Şimdi bunlar hepsi yani bu demokratik Suriye güçleriyle uluslararası güçler arasında bir çalışma vardır, ortak bir çalışma vardır. Ruslar şimdi o alana yaklaşmamıştır, daha uzaktalar. Yani daha batıda falan etkin oluyorlar. Bu bölgelerde falan öyle bir anlaşma olabilir yani bu gelecekte veya artık o askeri yetkililere falan bağlıdır. Yani ne derece kadar yardımlaşma olabilir artık onlara bağlıdır. Ama şimdiye kadar öyle bir şey arasında olmamıştır.
Ama bir soğuk ilişki olmadığını anlıyorum sözlerinizden veya Rusya'ya soğuk bir bakış olmadığını. Orada bir tezat ortaya çıkmıyor mu? Çünkü Rusya Esad'la birlikte hareket ediyor. Aslında siz de rejime karşı bir duruş sergiliyorsunuz. Burada bir sıkıntı yok mu?
Ya doğrudur şimdi rejim hala şeyini değiştirmemiştir. Yani rejim aynı şeyi düşünüyor. Yani rejim bu demokratik sistemi kabul etmiyor. Kürtlerin varlığını kabul etmiyor.
Ama Rusya'da rejimle beraber çalışıyor.
Tamam işte oradadır. Yani şimdi yani rejim kendini düzeltirse bu azınlıkların haklarının demokratik hakların veya da en azından bu şimdi orada oluşan demokratik düzeltileri falan kabul ederse o durum değişir. Ama şimdiye kadar kabul etmemiştir. Ve Suriye'nin yani Rusya'nın oraya girişi de rejimin çağrısı üzerine olmuştur. Şimdiye kadar onlarla uyumlu çalışıyor. Yani şimdi bilmiyoruz yani daha ileride Suriye kalkıp kendi mentalitesini değiştirip de şimdi bunların bu demokratik düzeltileri kabul ederse onun oluşumları yani Kürtleri, Süryanileri, Türkmenleri artık orada ne varsa bunların demokratik haklarını falan kabul ederse o zaman durum değişebilir. Ama şimdiye kadar öyle bir şey olmamıştır. Yani öyle bir girişimde bile bulunmamıştır.
Bir iki soru daha soracağım size çok vaktinizi almamak için ama birisi YPG eşittir PKK mıdır?
Hayır efendim YPG şimdi YPG zaten
ya da Kandil'den gelip bilmiştir. Kandil'den gelip YPG saflarında çatışanlar var mıdır IŞİD'le?
Hayır öyle değildir. Şimdi YPG şöyle oluştu. Bu baştan beri yani bu Suriye devriminden başından beri vardı. Yani oraya Rojava'ya mahsus bir güçtür. Ancak bu savaş geliştikçe bilhassa Kobani'de çeşitli yani Kürdistan'ın diğer yerlerinden katılanlar oldu. Şimdi artık birisi kalkıp senin yanında savaşacaksa sen kim olduğunu, neler olduğunu söylemiyorsun. Yani bir Süleymaniye'den, Kavler'den, Ahmet'ten, Diyarbakır'dan, Van'dan ve hatta MHP'den katılanlar oldu. Ve orada
nereden? MHP'den mi?
Mahabat'tan.
Yani
Doğu Kürdistan'dan. Evet. Sanan Dağistan. Yani oralardan da şehitler oldu yani Kobani'de. Orada artık Kürt kanı karışmıştır. Onun için şimdi YPG Rojava'ya mahsus bir güçtür. PKK ile diğerleriyle ilişkisi yoktur. Ama şöyle yani Kürdistan'ın dört parçasından katılanlar olur. Azınlık olursa da ama bazı kişiler vardır. Genellikle bu YPG dediğimizde Rojava'ya mahsus bir güç oluyor. Onun için bir PKK ile ilişkisi yoktur. Ayrıca bizim de yani PYD olarak da zaten biz Rojava'nın bir politik partisidir. 2003'te falan kurulmuşuz. Yani öyle ilintiyi kurmak iyi değildir yani bizce.
Bir soru daha, bu da Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklamasıydı. Orada diyor ki 28 Mayıs'ta Haseke'de DAEŞ, PYD ve rejim aynı masaya oturdular ve bir plan dahilinde anlaştılar. Hepsi muhalefete dönük saldırı yapmaya karar verdi. DAEŞ ile PYD hiçbir araya gelmiyor değil. Bakın tarih veriyorum, elimizde neredeyse tutanaklara kadar var bu toplantı. DAEŞ, PYD aynı masada buluştular diyor. Ne dersiniz bu iddiaya? Seçimlerden önce bir canlı yayın sırasında dile getirmişti. Siz de biliyorsunuz.
DAEŞ bu şey mi yani, Kuzey'e mahsus bir örgüt mü yani?
IŞİD'den bahsediyor DAEŞ derken. DAEŞ'in Türkiye'deki DAEŞ'in Türkiye'deki açılımı IŞİD.
Ha, DAEŞ.
DAEŞ, evet. Evet. DAEŞ,
yani,
DAEŞ.
Gerçek dışıdır. Yani artık buna inanmak da çok güç oluyor. Yani hem DAEŞ'le bu kadar bilmiyorum artık bu kendi
tarih veriyorum diyor. 28 Mayıs'ta Haseke'de diyor. İsterseniz tutanaklarını açıklarım diyor. Yani çok iddialı bulduğum için.
Keşke açıklasaydı, çok iyi olurdu. Yani eğer bir toplantı olmuşsa, kendisi de DAEŞ elemanlarını falan tanıyorsa belki öyle bir şey eline geçmiş olabilir. Yani kendisi DAEŞ'le ilişkilidir. Bunu zaten bütün medya falan söylüyor. DAEŞ bu kadar insanları öldükten sonra Rojava'dan şeyden hiç kimse kalkıp bunu şey yapamaz. Yani artık arada bunu biraz kendi ilişkilerini örtbas etmek için bunu söylüyor. Gerçekten de öyle bir şey yok. Keşke öyle bir şey açıklamış olsaydı iyi olurdu.
Tutanaklar açıklasaydı
yani
diyorsunuz.
Bizimki bu kadar belgeler var. Yani bu Türkiye ile olan ilişkileri, DAEŞ'in ilişkileri, bu arkadaşların elinde bu kadar belge olduktan sonra keşke öyle kendisi bir belge açıklasa, çok iyi olur.
Siz de karşılık vereceksiniz anladığım kadarıyla. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin Temmuz ayında yazdığı bir yazı vardı. Aslında gelmek istediğim nokta şu: Türkiye ile PYD'nin arası niye bozuldu? Siz çünkü bildiğimiz kadarıyla en son Temmuz ayında bir Ankara'ya geldiniz. Doğru mu?
Bu Temmuz ayında.
Evet, 2015. Yanlış mı söyledim?
Vallahi Temmuz falan tarihleri bilmiyorum ama...
Yazın. Diyelim.
Ya görüşmelerimiz falan bazen oldu ama Temmuz falan hatırlamıyorum.
Peki. Yazın geldiniz.
Bu şey yani olabiliyor yani gerçekten. Tabii. Biz Türkiye halkına karşı hiçbir kötü niyetimiz olmamıştır. Her zaman komşuluk haklarını kurmaya çalışıyoruz.
Ama yani niye yönetimle anlaşamıyorsunuz? Çünkü orada da bir Kuzey Irak örneği var. Kuzey Irak örneğinden yola çıkarak sanıyorum Ankara'nın sizinle bir görüşme talebi oldu. Dışişleri yetkilileriyle bir araya geldiniz. İşte Eşme gibi organizasyonlarda birlikte hareket edildi. Niye Ankara'yla, yani sizden endişesi ne Ankara'nın? Neden endişe ediyor da sizle bir arada olmuyor, olamıyor ve sizi bir terör örgütü olarak sürekli lanse ediyor?
Ya sürekli lanse, şimdi bunu biraz kötülemek için bunu yapıyor. Gerçekten de ilişkilerimiz oldu. Sizin belirttiğiniz gibi bu aşma meselesinde falan koordineli. Yani bazı şeyler oldu. Ancak şunu söyleyeyim yani şimdi AKP yönetimi başkadır, Türkiye halkı başkadır. Biz hiçbir zaman Türkiye halkına falan düşmanlık beslemiyoruz. Düşman olmak da istemiyoruz. Şimdi bazı çıkarları, şimdi bunların bir sürü çıkarları oluyor. Yani AKP'nin oradaki tüccarların bu petrol, gaz meselesi, şimdi yani bir sürü ekonomik çıkarları için, dolarları için bu değerleri, insanlık değerlerini, halklar arasındaki ilişkiyi falan bazen hiçe sayıyorlar veya da yerle bir ediyorlar. Yani şimdi biz bunu dikkat ediyoruz. Biz her zaman Türkiye halkına karşı kin beslemedik. Her zaman dostluk beslemeye çalıştık. Sanırım yani bu AKP'nin şeyi yani belası artık sadece Türk halkı değil, Türk halkına da dokunuyor. Yani Türkiye halkına da dokunuyor.
Şimdi bir devlet politikası diye baktığınız zaman ben gerçekten merak ediyorum. Ankara'ya geldiğinizde, dışişleriyle konuştuğunuzda onların bir takım talepleri olduğu belli. Yani işte Abdülkadir Selvi o dönemde yazmış: Tel Abyad'da halkı geri dönsün, PYD bayrağı insin, Suriye'de bir bölünmüşlük görüntüsü olmasın diye yerel yönetimlerde etnik hiyerarşi oluşturulsun. gibi talepler olmuş. Bir güvensizlik mi var? Yani siz PKK ile birlikte iş yapıyorsunuz. O zaman PKK da bize karşı iş yapıyor. O zaman biz PYD ile hiçbir şekilde görüşmeyeceğiz noktasına mı gitti? Kobani midir mesela o kırılma noktası?
Yok, Kobani değil. Kobani birçok...
Çünkü bir iletişim halinde olma isteğini yani, görüyoruz Ankara'nın sizinle.
Yani Kobani çok kirli çamaşırları falan serdi gözlerine. Yani Kobani böyle bir olaydı. Kobani başka bir şey değildi. Kobani'de zaten zafer Kürt halkınındı, halkı savunanlarındı. Biz hiçbir zaman başka türlü davranmadık. Yani PKK ile deyince PKK ile zaten ilişkimiz yoktur. Yani şimdi biz kalkıp onlarla görüşürken veya da bir söz verirken veya da onlar veya da aşma meselesi falan olur ki biz kalkıp PKK ile veya da başkalarıyla danıştık mı şey yaptık. Yani biz nasıl kendi halkımız için o yüzden görüyorsak öyle yapıyoruz. Onun için hani bu PKK ile elle elinti kurmak anlamsız bir şey oluyor. Yani biz kendi sözümüzü verebiliriz, kendi çıkarlarımızı biliriz, halkımızın çıkarları nerede olduğunu biliriz, halkların kardeşliği nerede, nasıl yapılacağını biliyoruz. Onun için kimseden izin falan almıyoruz. Evet, herkesin buna saygı göstermesini de istiyoruz. Yani artık çeşitli nedenlerle, bilmem böyle hak olan şeylerle, demokraside halkların kardeşliğinden kaçınmak bahane aramak gibi bir şey oluyor.
Ben ama yine de tam sorduğum soruya yanıt alamadım. Şunun için şunu çok merak ediyorum gerçekten. Sizin Ankara ile bir takım temaslarınız olmuştu. Aslında PYD ile Ankara arasında sanki bir yumuşama ve beraber hareket etme durumu da söz konusuyken o kırılma noktası ne uzaklaştırdı sizi Ankara'dan ya da Ankara'yı sizden?
Ya bizden değildi yani. Bizden kaynaklanmadı. Şimdi bu bir ara şeydi yani bu hani bu seçimlerden önce biliyorsunuz
evet.
Bu seçimler nasıl oldu, 7 Haziran'da nasıl oldu?
Evet.
O dönemlerde zaten öyleydi. Yani bu daha önceydi yani bu Haziran'da.
Evet, Haziran'dan önceydi, doğru.
Yani bir Kürt siyasetinde bir yumuşama vardı. Bir de bir yani bu zaten Kürt meselesi etkileniyor. Yani kuzeyde bir çözüm falan bulunursa bizim için de çok iyi olur. Yani bu düşünceyle şimdi artık bu düşmanlık tırmanınca herkese karşıdır. Biz de Kürt olduğumuz için bize karşı da oluyor. Yani bu öbür taraftan oluyor, bizden değil. Kırılma noktası şimdi onların kalkıp işte şeydir bu Grespi'deki oradaki şeylerdi. Bu orada onlar için bir ticaret kapısıydı, onlar için bir sürü şeydi, ilişkisiydi. Şimdi bu Tlabyat ele geçirildikten sonra onların bütün politikası değişti.
Hani Tel Abyad mıdır kritik nokta?
Tel Abyad Giresi değil, evet.
Bir son soru. HDP son dönemde IŞİD, bazı IŞİD'lilerin Türkiye'de kendilerine yönelik suikast girişimde bulunabileceklerine ilişkin bir bilgi edindiklerini, bunu da sizin yönetiminizden kendilerine iletildiğini söyledi. Sizin elinizde bu tip istihbaratlar var mı? Yani göz altında IŞİD'liler var mı? Onlardan edindiğiniz bilgi var mı? Türkiye'deki IŞİD tehlikesi, içerideki IŞİD tehlikesi HDP'ye yönelik ne kadar ciddi, Türkiye'ye yönelik ne kadar ciddi bir bilgi var mı elinizde?
Vallahi biz PYD olarak elimizde böyle bir bilgi yok ama YPG işte, YPG'nin eline düşüyor bunlar.
Evet, sizde de paylaşıyordur yani ama YPG'nin sanıyorum.
Bilmiyorum yani, bizimle değil, onların organları vardır. Paylaşılıyor olabilir ama yani bu sanırım bu CİTEM'le DAEŞ arasında bir gizli bir bağ vardır. Yani bu bağ olabilir yani, çünkü aynı yöntemler, baş kesmeler onlar da geçiyordu, bunlar da geçiyor. Yani bir sürü benzerlikler vardır yani şey için DAEŞ'le CİTEM arasında daha önce yaptıkları şeyleri. Onun için sanırım hani ya CİTEM elemanları DAEŞ'in içinde vardır ya DAEŞ CİTEM'dir. Yani ikisi bir benzerlik vardır. Artık nereden kaynaklanıyorsa bilmiyorum. Artık bu başka bir araştırma istiyor.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Salih Müslim, katıldınız. Bizimle görüşlerinizi paylaştınız.
Rica ederim. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun.
Evet, PYD eş başkanı Salih Müslim'le de konuştuk ama şu Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan krize ilişkin birkaç not aktaralım, birkaç hatırlatma yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Şu anda en kritik mesele düşen Rus uçağındaki iki pilot, iki pilotun akıbeti. Bununla ilgili gün boyu farklı haberler, kafa karıştıran haberler vardı ama şu an geldiğimiz noktada iki pilotun, Rus pilotun sağ olduğu ve kurtarılması için de içerideki muhalif grupların elinde olduğu, kurtarılması için de MIT'in devrede olduğu bilgileri var. Enteresan bir tablo. Türkiye Rus savaş uçağını düşürüyor. Düşen uçağın iki pilotu Suriye'deki muhaliflerin eline geçiyor. Onları oradan kurtarmak için de MIT devreye giriyor. Bu tabloyu sizin yorumunuza bırakıyorum. Ankara'daki güvenlik toplantısının bittiği bilgisini de verelim. Yaklaşık 1 saat 15 dakika ve Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşmişti. O toplantı da bitti. Sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ve Rusya'dan yapılan açıklamaları da size aktardık. Benzer bir olay olduğunda nasıl karşılık verileceğine ilişkin bir paket hazırlığımız var biçimindeydi. O da önemli bir not. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye ile Rusya arasında bir sorundur bu mesele ve Suriye'deki IŞİD mücadelesi bu sorundan etkilenmeyecektir biçiminde bir değerlendirme yaptı. Bütün bunları verdik. Yaklaşık 1,5 saat, yaklaşık değil, tam olarak 1,5 saattir birlikteyiz. 3 başlıkta sizi bilgilendirmeye ve yorumları aktarmaya çalıştık. Kabine nasıl kuruldu, kimler var, kimler yok ve ne için var, ne için yok, bu soruları yanıt aradık. Suriye sınırında düşen Rus uçağı, düşürülen Rus uçağıyla ilgili bütün gelişmeleri masaya yatırdık. Dünyadan ve Türkiye'den notları aktardık. Son olarak da Salih Müslim'le konuştuk. Hem Suriye'deki durumu hem Türkiye-PYD ilişkilerini ve neden bozulduğunu. Şimdi bitirelim artık yavaş yavaş. Saat yarın 17.30'da bir arada olacağız. Unutmayın, lütfen not alın. Ve 17.30'dan itibaren 1,5 saat boyunca Türkiye'nin gündemini ve büyük ihtimalle de işte bu Türkiye-Rusya krizini konuşacağız ağırlıklı olarak. Bitiriyoruz. Şarkımızı bitirirken Yaşar Kurt'tan Korku. Yarın görüşmek üzere RSFM'de 17.30'da. Hoşçakalın. Korkuyorum ben de. Al beni içine. Alışamadım anne. Al beni yine. Büyüdüm anne. Evler büyüdü.
Yollar büyüdü.